Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1399, Hicri Kameri 17 Cemalüsaniye 1442 ve Miladi Takvimi 31 Ocak 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak'ta 10 Gün ve Dinleyicilerle Baş Başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İran'da Şafak'ta 10 gün etkinliklerinin başlangıcı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran İslam İnkılabı'nın bölgede ve dünyada gücün ve ihtişamın zirvesinde olduğunu bildirdi. Zarif bölgenin ulaşım bağlantılarının yeniden açılmasıyla Aras'ın ekonomik refahının sağlanacağını söyledi. Hatipzade, Batı silahlarının Fars Körfezi'ndeki istikrarsızlığın baş yüze sebebi olduğunu söyledi. Putin ve Aliyev, Türk-Rus ortak gözlem merkezini görüştü. Irak'ta Amerikan işgal güçleri konvoyuna saldırı düzenlerken Amerikan savaş gemisi Karadeniz'e görevine başladı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi takvime göre 12 Behmen, İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü Şafak'ta 10 gün etkinliklerinin başlangıcı. Bundan 42 yıl önce Hicri Şemsi takvimli 12 Behmen 1357'de İslam İnkılabı'nın rahmetli kurucusu İmam Hümeyni 15 yıl süren sürgün hayatı ve vatandan uzak kalmanın ardından büyük bir izzet ve ihtişamla İslam İran topraklarına geri döndü. İmam Hümeyni'nin ülkeye gelişinden 10 gün sonra 22 Behmen 1357'de İran İslam İnkılabı zafere ulaştı. Bu nedenle İmam Hümeyni'nin ülkeye gelişi 12 Behmen ile 22 Behmen tarihi arasındaki günler Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılmış ve her yıl bu 10 gün İran İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü büyük coşku ve sevinçle kutlanır.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran İslam İnkılabı'nın bölgede ve dünyada gücün ve ihtişamın zirvesinde olduğunu bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran İslam İnkılabı zaferinin yıl dönümünü almak için yayınladığı bildirdi. İran İslam İnkılabı'nın zaferi büyük güçlerin denklemlerini değiştirdi ve Batı Asya'nın hassas bölgesinde yabancı güçlerin denklemlerini paramparça etti, dedi. Bildirdi, 42 yıl sonra İran İslam İnkılabı, bölgesel ve bölge üstü gelişmeler alanındaki etkili ve kararlı konumunu her zamankinden daha fazla güçlendirmeyi başardı ve ezilenlerin adalet ve özgürlük hareketine öncülük etti denildi. Bildiride ayrıca şu cümle yer aldı. İslam İnkılabı, gayretli milletin desteğiyle ve her zaman İslami İran sahnesinde var olan kahraman halkının sayesinde İslam düşmanlarının çeşitli dönemlerde çeşitli hile ve senaryolarını etkisiz hale getirmiş, diğer yandan da bölgede ve dünyada gücünün zirvesine ulaşmıştır. İran, İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, 1 Şubat 1979'da 15 yıllık sürgün ve vatandan uzak kalmanın ardından İslam İran topraklarına ayak bastı. İran'a gelişinden 10 gün sonra 11 Şubat 1979'da görkemli İran İslam İnkılabı zafere kavuştu. Bu nedenle bu 10 gün Şafak'ta 10 gün olarak adlandırılmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, bölgenin ulaşım bağlantılarının yeniden açılmasıyla arasının ekonomik refahını sağlanacağını söyledi. İran'a göre Zarif dün gece Nahçıvan Ortak Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmenin yanı sıra İran-Nahçıvan Ortak sınırında yer alan Colfa sınırını ziyaret ederken yeniden açılabilecek ilk bağlantı hattı Colfa'dır. Bu durum Colfa ve Aras bölgesinin yeniden canlanmasına vesile olacak dedi. Aras Serbest Bölge Teşkilatı Genel Müdürü de Doğu Azerbaycan Valisi ve bu vilayetin yetkililerinin eşlik ettiği bu ziyaretlerde iki ülke arasındaki sınırlarla ilgili yaşanan gelişmeler konusunda bilgi verildi. Zarif bu ziyaret kulesinde Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken bölgede barış ve dostluk umudunu dile getirerek şimdi hepimizin ileriye bakma zamanıdır dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, bölge ülkeleri yetkilileriyle yaptığı görüşmelere de değinerek Dağlık Karabağ krizi sonucunda komşu ülkeler arasındaki haberleşme hatlarının ablukasının kaldırılması bölgedeki bütün herkesin yararına olacak dedi. Zarif, bölge ülkelerinde birçok potansiyelin olduğunu belirterek çatışmanın önünü almak için ve bölgede kalıcı barış görmek için birlikte çalışabiliriz dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Kafkas bölgesinde barış ve istikrarın tesis edilmesindeki rolünü hayati olarak nitelendirdi. Zarif, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başkanı ile yaptığı görüşmenin sonunda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Kafkasya'nın barışçı bölgesinin geleceği için hayati ve merkezi olduğunu söyledi. Zarif, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ulaşım yollarının bölgesel işbirliğinde yeri doldurulamaz bir rol oynayacağını umduğunu belirterek, kapsamlı bir işbirliğiyle güneyden kuzeye ve güneyden batıya bir koridor oluşturması gerektiğini söyledi. Vasıf Talibov'un Nahçıvan ve İran parlamentolarının dostluk grubunun başkanlığını yaptığına da dikkat çeken Zarif, İran ve Nahçıvan arasında parlamento işbirliğine de vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Colfa tren istasyonunu da ziyaret etti. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov da yapılan görüşmede İran-Nahçıvan ticareti ve kültürel alanda yapılan işbirliğine dair bir rapor sunarak Nahçıvan'ın bölgedeki işbirliğini geliştirmek amacıyla transit malların kabulü için sağlanan demiryolu, karayolu ve gümrük alanlarında işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fransız silahları diğer batı silahlarıyla birlikte sadece binlerce Yemenlinin katledilmesinde değil, aynı zamanda Fars Körfezi'ndeki istikrarsızlığın ana nedenidir. Ve Fransa, İngiltere, Amerika ve diğerlerinin silah ihracat akışı durmadan bu hassas alanda istikrar ve sükunet beklenemez dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son sözlerine tepki gösteren Hatipzade, Macron'u tedbirli davranmaya, aceleci ve kötü düşünülmüş tutumlardan kaçınmaya çağırdı. Nükleer anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı ile onaylanmış çok taraflı bir uluslararası anlaşma olarak hiçbir şekilde yeniden müzakere edilemez olduğunu kaydeden Hatipzade, bu anlaşmanın tarafları açık ve değişmezdir. Amerika nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Avrupa'da bu anlaşmanın koruması konusunda güçsüz kalmıştır. Avrupa'nın nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma ve koruma isteği varsa çözüm yolu basittir. Amerika anlaşmaya dönsün ve o ülkenin önceki başkanı sırasında uygulanan nükleer anlaşma bağlantılı veya bağlantısız tüm yaptırımları kaldırsın diye belirtti. Fransa'nın Fars Körfezi ülkelerine yaptığı büyük silah satışlarına da değinen Hatipzade, Fransız yetkililer büyük miktarlarda silahlarını Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerine satmaktan endişe duyuyorlarsa politikalarını yeniden gözden geçirmeleri daha iyidir değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'a ait El Arabiye'ye verdiği demeçte İran ile müzakerelerin zor olacağını ve Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere Fransa'nın bölgedeki müttefiklerinin nükleer anlaşma müzakerelerinde bulunması gerektiğini söylemişti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin icra direktörüne gönderdiği bir mektupta İran'ın uyuşturucu ile mücadelede geçen yılki performansı hakkında bilgi vererek İran'ın küresel uyuşturucu ile mücadelede öncü olduğunu söyledi. İlgili uluslararası kuruluşların ve ülkelerin narkotikle mücadele programlarını destekleme ve ortak sorumluluklarını uygulamada eylemsizliğini de eleştiren Garip Abadi, bu yaklaşımı düzeltmek için ülkeleri harekete çağırdı. İran tarafından 2020 yılında sınırlarda ve ülke içinde asker ve kolluk kuvvetlerinin çabaları ve fedakarlıklarıyla 1147 tondan fazla çeşitli uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve bunun bir önceki yıla göre %41 büyüme gösterdiğini kaydeden Garip Abadi, bu yakalamaların en yüksek miktarı 916 ton ile afyon, 107 ton ile esrar, 27 ton morfin, 31 ton eroin, 20 ton metafetamin ve 44 ton diğer maddelerdir, dedi. Garibabadi, 2020 yılında İran'ın narkotikle mücadele görevlileri uyuşturucu kaçakçıları ile 2851 silahlı çatışma yaşadı. Bu da 2196 çetenin yıkılmasına, dağılmasına ve narkotiklerin transit ve dağıtım ağının çökertilmesine yol açtı. Bu çatışmalarda 10 İran kolluk kuvveti de şehit düştü, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Kürdistan bölgesindeki Süleymaniye Başkonsolosu, İranlı şirketleri 14. Süleymaniye Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılmaya davet etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşeri, İranlı firmaları davet ederek 14. Süleymaniye Uluslararası Ticaret Fuarı'nın 10 ila 15 Mart tarihleri arasında Irak'taki Süleymaniye Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ta Süleymaniye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmek için iyi bir fırsatlara değinen Şuşeri, bu fuarı İranlı şirketlerin ve ihracatçıların potansiyellerini tanımak için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar dün akşam iki ülke arasında askeri ve teknik işbirliğini ele aldı. Fars Haber Ajansı'na göre Dağlı Karabağ bölgesinde ortak askeri izleme merkezinin açılması ardından düzenlenen toplantıda iki taraf bu merkezin faaliyetlerinden bahsetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Hasanov'un Ankara-Bakü arasında ikili ilişkilerin güçlenmesini vurgulayarak iki ülke arasında askeri işbirliğinin önemli vurguladığını bildirdi. Buna göre Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanları askeri ve teknik işbirliği için çabaların artırılması ve ortak tatbikatlar yapılması gerektiğini vurguladılar. Cumartesi günü Türkiye Savunma Bakanı Dağlı Karabağ bölgesindeki Rus-Türk Ortak Ateşkes Kontrol Merkezi'nin açılış törenine katılmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitmişti. Dağlı Karabağ'da 44 gün süren çatışmalar ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğuyla Dağlı Karabağ bölgesinde ateşkesi kabul etti. Anlaşmaya göre Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Adam, Kelbecer ve Laçin'de işgal ettiği toprakları boşaltmak ve Nahçıvan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karadan koridor açmak zorunda kaldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlı Karabağ'da kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezleri ile ilgili gelişmeleri görüştü. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan telefon görüşmesinde Dağlı Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında bugün faaliyetlerine başlayan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne dair gelişmelerin istişare edildiği belirtildi. Açıklamada merkezin Dağlı Karabağ'da durumu daha da istikrara kavuşturma ve bölgede varılan anlaşmaların gerektiği gibi yerine getirilmesine katkıda bulunacağına yönelik inanç görüşmede ifade edildi denildi. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezli 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Adam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 129 kişinin koronavirüsün hayatını kaybettiğini, 6871 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken tabloya göre toplam can kaybı 25.865'e yükseldi. Toplam vaka sayısının 2.470.901 olduğu, dün iyileşen 7.100 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2.355.409'a yükseldiği açıklandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşları Guinea-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoko Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan, Guinea-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoko Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. İki liderle birlikte öğle yemeği yedi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede görüşmelerin gündem maddelerindendi.
Batı Kudüs'teki ırkçı rejim İsrail Başbakanlık Rezidansı önünde toplanan bir grup hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı sebebiyle terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Ellerinde meşaleler taşıyan göstericiler Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Netanyahu, milyarder ortakları ve medya patronlarının yer aldığı 3 davada dolandırıcılık, güveni suistimal etme ve rüşvet kabul etmekle suçlanıyor.
Hindistan'da Jaish-ul Hind adlı Siyonizm karşıtı grup, Yeni Delhi'deki ırkçı rejim İsrail Büyükelçin yakındaki patlamanın sorumluluğunu üstlendi. Fars Haber Ajansı'na göre söz konusu Hintli grup, işgal altındaki topraklarda Kudüs'ün işgalcisi rejimin cinayetlerinin devam etmesi halinde Hindistan'daki ülkedeki Siyonistlerin diplomatik yerlerini yeniden hedef alınacağı tehdidinde bulundu.
Irak kaynakları, Irak'ın güneyindeki Amerikan askeri destek güçlerinin konvoyunun yolunda bir bombanın patladığını bildirdiler. Sabirin News kanalının dün gece bildirdiğine göre, Irak'ın güneyindeki Divaniye eyaletinde bir Amerikan askeri lojistik konvoyu hedef oldu. Son aylarda Irak'ta çeşitli askeri üslerde konuşlanmış Amerikan birliklerine destek teçhizatı taşıyan konvoylara yönelik saldırılar dikkat çekici şekilde artmış bulunuyor. Irak halkının büyük ekseriyeti, siyasi partiler ve gruplar Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor.
Amerika'nın güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Karadeniz'e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya, Kırım kıyılarına Basion gemi karşıtı füze sistemleri yerleştirdi. Amerika'nın güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook geçtiğimiz 25 Ocak'ta ulaştığı Karadeniz'de görevine başladı. Savaş gemisinin Karadeniz'e girişiyle birlikte Rusya'ya ait Su-30 savaş uçakları geminin tüm hareketlerini incelemeye başladı.
Yemen'in Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Büyükelçilerinden Yemen'de korkunç insani durumu araştırmak için Yemen'e seyahat etmelerini istedi. Husi, büyükelçileri ve dünyanın tüm özgürlük arayanlarını bir kez daha insani durumu farkına varmaya, açlık ve kuşatmaya karşı mücadeleye, Yemen'i muhasara altına alan saldırganların Yemenli memurların maaşlarının ödenmesini önlemeye dayalı çabalarına karşı mücadele etmeye davet etti. Bu arada Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ülkedeki sağlık durumunun kötüleştiği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika Federal Hükümeti 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskınla ilgili olarak iki kadını tutukladı. Aralarından birinin protesto sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi vurma niyetinde olduğu iddia edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Robert Malley'in Amerika'nın İran özel temsilci olarak seçilmesi etrafında. Amerika'da Biden hükümetinin iş başına gelmesi ve onun İran ve nükleer anlaşma hususundaki açıklamalarının ardından bu alanda elle tutulabilir bir değişikliğin geleceği tahmin ediliyordu. Şimdi de Robert Malley'in İran özel temsilci olarak seçilmesi, kimileri bu değişimlerin yeni bir aşamaya geldiğini savunmaya başladılar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Robert Malley'in İran özel temsilcisi olarak atanması hususunda onun bir kez daha İran'a yönelik nükleer program dahilindeki kısıtlamaları hayata geçirebilmesini umut etti. Bu bildirde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in farklı görüşlere sahip uzmanlardan bir takım oluşturmak istediği, bu ekibin başında ise Robert Malley'in İran özel temsilcisi olarak yer alacağı, onun İran'a yönelik geçmişteki nükleer müzakerelerde yer aldığını, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın onun ve ekibinin bir kez daha bunu yapabileceğini garantilediği ifadelerine yer verildi. Böylece Robert Malley ve onun oluşturacağı ekibe verilen görevin İran'a yönelik nükleer yetenekleri alanındaki kısıtlamaları geri getirmek olduğu tahmin edilebilir. Son günlerde Robert Malley'in Joe Biden'ın İran özel temsilcisi olarak atanma tahminleri Amerika'nın siyasi çevrelerinde ve arenasında büyük tartışmalara yol açtı. Bir yandan İran nükleer meselesinin diplomatik yollarla çözülmesine yana olanlar Robert Malley'in seçimini akıllıca bir girişim saymalarına rağmen diğer taraftan radikal Amerikalı siyasetçiler bu hususa olumsuz tepkiler gösterdiler. Arkansas eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ise nükleer anlaşmanın asıl muhaliflerinden biri olarak 22 Ocak'taki tweetinde Robert Malley'i İsrail'e düşmanlık yapmakta sabıkalı biri olduğunu ve onun bu makama atanmasının kaygı verici olduğunu bildirdi. Diğer eleştirmenler ise Robert Malley'in ister Barack Obama hükümetinde ister uluslararası enstitüye gittiğinde İran'a karşı avantaj ve taviz verme çerçevesinde olduğunu belirtiyorlar. Şimdi de onlar Robert Malley'in İran'a karşı benzer yaklaşım içerisinde olduğu hususunda kaygı duymaktalar. Buna karşın bağımsız Amerikan senatörü Bernie Sanders gibi isimler Trump hükümetinin İran'a karşı siyasetlerini her zaman eleştiren isim olarak Robert Malley'in İran özel temsilci olarak Washington'da atanmasına olumlu tepki gösterdi ve şöyle bir tweet dağıttı. Robert Malley çok bilgili ve deneyimli bir uzmandır. Amerikan ulusal güvenliğini savaş yoluyla değil, diplomasi yoluyla yüksek seviyelere taşıyabilen isimdir. Malley, İran özel temsilciliği için mükemmel bir seçenektir. Buna rağmen bu arada daha az dikkat edilen husus, Robert Malley'in İran temsilciliği makamına atanmasının koordinatörlük düzeyinde olmasıdır. Aslında bu makam, Amerikan dış siyasetinde asır kararlar verenlerin kararlarının uygulayıcısı ve koordinatörüdür ve sırf tebliğ edilenleri yerine getirmekte mükelleftir. Böylece Malley, İran veya nükleer mesele alanında keyfi hareket etme yetkisine sahip olmadığı söylenebilir. Sonuçta eleştirenlerin Malley'in İran hakkındaki olumlu yaklaşımı doğru olsa bile bu Biden hükümetinin nükleer anlaşmasına tam olarak uyacağı anlamına gelmez. Uluslararası Kriz Grubu İran Dairesi Başkanı Ali Vaiz ise şöyle düşünüyor. Nükleer anlaşma ile ilgili mali görüşler Joe Biden, Sullivan ve Antony Blinken görüşlerinden farklı değildir. Bu yüzden bu alanda abartı yapıldığı söylenebilir. Burada önemli olan mesele Biden hükümetinin üst düzey makamlarının İran'a karşı tutumlarının sertleşmesi ve Trump hükümetinin de seslendirdiği ithamların Tahran'a yöneltilmesidir. Bu durum Amerikan hükümetinin nükleer anlaşmaya yönelik genel siyasetinin pek de değişmediğini göstermektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Lübnan'daki son gösteriler etrafında. Geçen hafta Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Trablus'ta ekonomik duruma yönelik protestolar ve Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin genel karantina sürecini uzatmasına karşı protestolar geniş çaplı bir şekilde arttı. Lübnan halkı Beyrut şehrinde de perşembe akşamı kötü ekonomik durum ve genel karantina kurallarını protesto amacıyla gösteriler düzenlediler. Lübnan hükümeti koronavirüsün yayılmasıyla mücadele için tatil sürecini uzatmıştır. Lübnan geçici hükümeti şimdi de dünya genelinde en ağır ve sert yaptırımları hayata geçirmiş ve insanlardan 15 gün boyunca evden çıkmamalarını istemiştir. Bu bağlamda okula gitmek ve geziler de yasaklanmıştır. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son raporlarına göre koronavirüse yakalanan kişilerin sayısı bu ülkede 293 bin kişiyi aşmış ve toplamda can kaybı da 2621 kişiyi geçmiştir. İnsanlar, özellikle Trablus halkı, hem karantinanın uzatılmasına karşı çıkmış hem de polis ve güvenlik güçleriyle gösteriler sırasında çatışmalar yaşamışlardır. Pratikte bu durum hükümeti ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Trablus halkının bu hususa itirazı aslında tekrar tekrar uzatılan karantinanın bu ülkedeki yoksulluk ve ekonomik sorunları şiddetlendirmesinden dolayıdır. Lübnan geçmişten beri sürekli birçok ekonomik sorun ile karşı karşıya kalmıştır. Öyle ki Saad el-Hariri'nin istifasına yol açan Ekim 2020 itirazlarının da ekonomik köklere dayandığı söylenebilir. 4 Ağustos Beyrut limanı patlaması ve de koronavirüsün yayılması ise Lübnan halkının ekonomik sorunlarını daha da artırdı. Frans 24 kanalının siyasi uzmanı Ermel Şeri ise bu husustaki analizinde şöyle yazdı. Trablus, Lübnan'ın en büyük şehirlerinden biridir. Ancak nüfusunun çoğu yoksul olup ufak tefek işlerle geçinen insanlardır. Şimdi de sağlık kriziyle ve halkın evlerde kalmasının istenmesiyle ekonomik durumları daha da kötüleşmiştir. Böyle bir ortamda insanlar yönetimi yeni bir sorun ile karşı karşıya koymak istiyorlar. İnsanlar koronavirüsten ziyade açlıktan ölmekten korktuklarını belirtiyorlar. Burada önemli olan konu ise Lübnan'ın Ağustos 2020'den beri, yani 5 yıllık süredir Hasan Diab başkanlığındaki geçici hükümet tarafından yönetilmesidir. 22 Ekim 2020'de yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri 3 ay geçmesine rağmen hala yeni kabineyi oluşturamamıştır. Bu husus Trablus'taki son protesto gösterilerinin siyasi münakaşalarla beraber olmasına yol açtı. Lübnan kabinesini oluşturmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Cuma günü bir bildiri yayımlayarak Trablus protesto gösterilerini suistimal ederek bir açıklamada bulunmuştu. Ülke acı ve çile bataklığına saplanmış ve Lübnan'ın Taif Anlaşması kayıtsızlıkla ve inkarla karşılanmıştır. Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Bağdat Sarayı çevreleri hükümeti kurmadaki ihtilafları aşire sorunlarına bağlamak istiyorlar. Bu yüzden biz teknokrat hükümetten yanayız. Cumhurbaşkanı ise partiye dayalı hükümet kurmak istiyor. El-Hariri'nin bu açıklamaları geçici başbakan Hasan Diab'ın tepkisi ve parlamento başkanı Nebih Berri'nin tepkileriyle karşılaşmıştır. Hasan Diab bir bildiri yayımlayarak şöyle yazdı. Trablus'a indirilen ağır zararları ve dayatılan masrafları telafi etmek yeterli değildir. Çünkü bu sahadan yararlanıp ateşli siyasi mesajlar göndermek isteyenler vardır. Nebih Berri ise bu bildiride şu ifadelere yer verdi. Hükümetin kurulması yolunda engeller oluşturanlar, Lübnan'ı kuşkulu bir şekilde ateşleri saran yabancıların dikte yaptığı talimatları çerçevesinde hareket etmiş ve Lübnan'ın ikinci başkenti Trablus olaylarını yönetmeye çalışmışlardır. Bu siyasi münakaşalardan yola çıkarak Lübnan halkının ekonomik sorunlarının kısa vadeli olarak çözülmesi mümkün olmayacak. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1399 Hicri Kamiri 17 Cemadüssani 1442 ve miladi takvimle 31 Ocak 2021 Pazar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1357 yılında İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni 15 yıllık sürgün hayatından sonra halkın coşkulu karşılaması sırasında İslami İran topraklarına ayak bastı. İran halkının rehberleri İmam Hümeyni karşılamaları eşsiz olup tarihte benzeri görülmemiştir. Tahran Mehrabat Havaalanı'nda halka hitaben teşekkür amaçlı kısa bir konuşma yapan İmam Hümeyni daha sonra İslam İnkılabı şehitlerine saygıda bulunmak amacıyla Beheşt-i Zehra'da şehitlerin mezarını ziyarete gitti ve orada milyonluk halk kitlesine hitaben tarihi bir konuşma yaptı. Uşak Bahtiyar hükümetine ağır eleştiriler yönelten İmam Hümeyni bu konuşmasının bir bölümünde "Ben bu halkın himayesi ve desteği sayesinde hükümet belirleyeceğim" dedi. Rahmetli İmam Hümeyni Beheşt-i Zehra mezarlığından döndükten sonra Tahran'ın yoksul mahallelerinden birinde çok sade bir eve yerleşerek İslam İnkılabı hareketini buradan yönetmeye başladı. İmamın Tahran'a girişinden tam 10 gün sonra yani 11 Şubat'a tekabül eden Hicri Şemsi takvimle 22 Behmen 1357 tarihinde Şah rejimi tamamen çökerek İslam İnkılabı muhteşem zaferini kazandı. Bu yüzden Hicri Şemsi 12 Behmen günü yani İmam Hümeyni'nin İran'a gelmesinden İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinin gerçekleştiği 22 Behmen gününe kadar olan süreç Şafak'ta 10 gün olarak adlandırıldı ve İran genelinde her yıl görkemli kutlama merasimleri düzenlenmektedir. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1361'de ilk Fecr Tiyatro ve Film Festivali Tahran'da düzenlendi. İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasının 4. yıl dönümü eşiğinde ve Hicri Şemsi 1361'de Şafak'ta 10 günün başlamasıyla ilk Fecr Tiyatro ve Film Festivali Tahran'da düzenlendi. Fecr Film ve Tiyatro Festivali İran'da en önemli sanatsal festival sayılıyor. ...8 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1391'de İranlı önde gelen devlet adamı, hukukçu ve siyasetçi Doktor Hasan Habibi vefat etti. Hicri Şemsi 1315'te dünyaya gelen Doktor Habibi, hukuk ve sosyoloji dalındaki doktorasını Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nden aldı. Doktor Habibi, İslam İnkılabı'ndan sonra diğer ülkelerin anayasalarını dikkate alarak anayasa metni taslağını hazırlayan hukukçulardan biriydi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Çiftçi isyanda, bizi heder edecekler.
Karar.
Davutoğlu. Erdoğan'ın başında kayyum yönetimi var.
Ve Yeni Asya.
Reforma gerek yok. Yargıdan elinizi çekin.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları.
Kazım Güleç 129 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde İnsan Hakları İçin Eylem Planı mı, İtirafname mi? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Aylardır hatta yıllardır lafa edildiği halde mütemadiyen sürüncemede tutulup bir türlü gündeme getirilmeyen insan hakları eylem planı nihayet ufukta göründü gibi. Medyada çıkan haberlere göre 80 sayfalık planın taslağı AKP-MYK'sında kabul edilecek. Erdoğan tarafından da onaylanmış. Ardından diğer partilerin görüşüne sunulacakmış diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son dönemde sözü edilen hukuk reformunun temelini oluşturacağı belirtilen planda belirlenen 10 amaç şöyle sıralanmış. Güçlü bir insan hakları koruma sistemi, yargı bağımsızlığı, adil yargılama, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütlenme ve din özgürlüğü üzerinden hukuki koruma, kişi özgürlüğü güvenliğinin genişletilmesi, kişinin maddi manevi bütünüyle özel hayatının güvence altına alınması, insan haklarını koruyan infaz sistemi, mülkiyet hakkının korunması, mağdur haklarının korunması. AKP iktidarının 19. yılındaki 2021 Türkiye'si için bunların amaç olarak ifade ediliyor olması başlı başına düşündürücü bir durum. Aynı zamanda demokratik hukuk devletinin asgari gerekleri olan bu ilkelerden ne kadar uzaklara savrulduğumuzun bizzat iktidar tarafından son derece çarpıcı bir itirafı. 20 Temmuz'da OHAL ilan edilirken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alındığı resmen ve alenen deklare edilerek başlatılan bir sürecin ülkeyi getirdiği nokta burası. Daha da garip olan durum bu iken vahim hukuk ihlallerinin sınır tanımaz boyutlarda devam ettiği süreç boyunca her şey hukuk içinde yürüyor nakaratını tekrarlanması ve halen dahi en üst düzeyde demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana en küçük bir sıkıntımız yok. Hangi kesimin ne sıkıntısı varsa hepsini birer birer çözdük söylemleriyle her şeyin güllük gülistanlık gösterilmeye çalışılması. Peki bu süreçteki onca hukuksuzluğa imza atmış bir zihniyetin bunca yaptıklarından sonra dönüp söz konusu eylem planında sıralanan amaçları gerçekleştirmesi mümkün mü? Böyle bir şeye kim inanır ve güvenir? Hele hala süren bu derin çelişkileriyle.
Esfender Korkmaz 29 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde Gıda fiyatlarında iktidarın yanlışları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2020 tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık artış oranı %14.6 gerçekleşti ama gıda da %20.61 oldu. Merkez Bankası da sık sık enflasyon gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor diye şikayette bulunuyor. TOP, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD yaptıkları ortak açıklamada öncelikle hedefin enflasyonla mücadele olması gerektiğini belirttiler diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da faiz, kur, enflasyonu şer üçgeni olarak vurguladı. Mazlum taraf olan tüketicilerden ses çıkmadı. Çünkü ses çıkarmaya mecalleri kalmadı. Ticaret Bakanlığı piyasada fiyat kontrolü yaparak fahiş fiyat ve stokçuluk nedeniyle 3,5 milyon lira ceza kesti. Anayasaya göre devletin görevi piyasada rekabetin çalışmasını sağlamak, kartelleşmeyi önlemektir. Gerçekte anayasanın bu maddede devletin piyasaya müdahalesi ile ve uygulayacağı politikalar ile rekabeti sağlayacağını belirtmek istenmiştir. Polisiye tedbirler ve devletin ceza kesmesi kısa dönem için geçici ve kısmi bir çözümdür. Ama kimse devlete ceza kesme diyemez. Buna karşılık herkesin gıda fiyatlarının artmasında baş sorumlusu olan devlete, iktidara kim ceza kesecek demek hakkı vardır. Hükümet bugüne kadar enflasyona doğru teşhis koyamadı. Enflasyonun nedenini yüksek faiz olarak görüyor. Bu görüş külliyen yanlıştır. Bu yanlışı yaşadık, gördük. Eksi reel faiz nedeniyle TL'den kaçış hızlanıyor ve bu kaçış 2018'de olduğu gibi kur şoku ve 2020'de de kur artışları yansıyor. Kur artınca TL düşük değerde oldukça ithalat fiyatları artıyor. Üretimde ithal girdi payı %45 üstünde olduğundan kur artışı olduğu gibi enflasyona yansıyor. Kur politikasını değiştirmek, kurlara istikrar kazandırmak, ekonomiyi kırılgan yapıdan kurtarmak siyasi iktidarın işi değil mi? Bu sorumluluğu birkaç stokçunun üstüne yıkabilir mi? Yıkarım derse kendini kandırmış olur. Siyasi iktidar kamu altyapı yatırımlarını kamu özel işbirliği yoluyla yaptı. Bu yollardan ve Osman Gazi Köprüsü'nden geçen İzmir'den İstanbul'a gelen bir tır 1000 liraya yakın para ödüyor. Tüketiciler navlun maliyetlerini fiyatlara yansıtmak zorundadır. O zaman da bu maliyetler gıda fiyatlarına yansıyor. Enerji, petrol, gaz ve elektrik üretimin her aşamasında maliyetlere yansıyor. Çiftçinin gıda üretiminde maliyetlerini de artırıyor. Enerji dağıtımı stratejik alandadır. Üretimi teşvik için devlet enerji fiyatlarını düşürebilir. Özel sektörü yapamaz. Enerji dağıtımını bu iktidar özelleştirdi. Kur artışlarının enflasyona doğrudan yansıdığını söyledim. Kurlar sıcak para hareketlerine paralel olarak aşırı kırılgandır. Dalgalı kur cari açıklara ayrıca dolarizasyona neden oldu. AK Parti seçim bildirgesinde dalgalı kur politikası sıkı sıkıya takip edilecektir deniliyor. Gerçekte ise dalgalı kur politikasını değiştirmek, yarı sabit kur sistemine geçmek gerekir. Öte yandan güven sorunu oldukça üretici de, satıcı da, perakendeci de panik halinde olur. Toptancı maliyetleri en son ithal girdi üstünden hesaplıyor. Satıcılar da vitrindeki malların fiyatını son aldıkları mallar üstünden düzeltiyorlar. Vitrindeki yeni ürünlerin fiyatlarını ithal mala göre artırıyorlar. Çünkü satılan malın yerine aynı malı aynı fiyata koyamayacaklarını hesaplıyorlar. Güven sorunu tamamıyla siyasi iktidarlarla ilgili sorundur. Bu şartlarda enflasyonun ve gıda fiyatlarındaki artışın tek sorumlusu devlet ve devleti yöneten siyasi iktidardır.
Taha Akyol 29 Ocak tarihli Karar gazetesinde Yolsuzluk İlleti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yolsuzluk algı endeksinde Türkiye bu senede gerilemeye devam etti. En çok dikkat çeken husus demokraside gerilemenin denetimde ve şeffaflıkta gerileme getirmesi. Bunun da yolsuzluk algısını arttırmasıdır. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2020 yılına ait raporu 28 Ocak'ta açıklandı. Türkiye son 8 yıl içinde en çok gerileyen, yani yolsuzluk algısı en çok artan 5 ülke arasında diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
100 üzerinde 40 yolsuzluk algısı puanıyla 182 ülke arasında 86. sıradayız. Dış güçler şimdi de Türkiye'yi bu açıdan saldırıyor olabilir mi? Fakat dünya çapında saygınlığa ve referansa sahip olan Uluslararası Şeffaflık Derneği 2012 yılındaki raporunda Türkiye'nin tarihi kadarki en iyi puanını aldığını ve 6 Avrupa ülkesinden daha önde, yani daha şeffaf ve yolsuzluğa daha mesafeli olduğunu açıklamıştı. İtalya'dan, Yunanistan'dan iyi durumdaydı o zaman Türkiye. 2012'de AK Parti yönetimindeki Türkiye 174 ülke arasında 54. sıradaydı. Bu veriler konusunda iç denetçi Kerem Yeşilyurt'un Denilişim dergisindeki akademik makalesine bakabilirsiniz. Bugün ise yine AK Parti yönetimindeki Türkiye 182 ülke arasında 86. sıraya düşmüş durumdadır. Son 8 yılda en çok gerileyen 5 ülkeden biridir. en başta AK Partililerin ve vatandaşlar olarak elbette hepimizin niye böyle oldu diye sorması gerekmiyor mu? Kutuplaşma yolsuzlukla mücadeleyi bile engelliyor, görüyorsunuz. Maalesef şu anda AK Parti'nin gündeminde yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi hukuki ve idari kavramlar yoktur. Uygulanan etkili bir program da yoktur. Davutoğlu'nun 2015'teki hükümet programında yolsuzlukla mücadele konusunda 10 paragraftan oluşan bir şeffaflık bölümü vardı. O zaman Ali Babacan ayrıntılı bir teknik çalışma yaparak yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konusunda kanun tasarıları ve yönetmelikler hazırlamıştı. Fakat gerçekleşmedi. O hükümet düştü. Yerine kurulan 65. hükümetin programında bu bölüm buharlaştı. Yolsuzluk algısını yükselten sorunun diğer bir kaynağı, Kamu İhale Kanunu'nda yapılan 180 kadar değişiklikle ihalelerde şeffaflık ve rekabet yerine davet usulünün esas haline gelmiş olmasıdır. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek bu düzenlemeler konusunda yetkim olsa hepsini kaldırırım demişti. Bunlar dışarıdan saldırılar değildi, içeriden düzeltme çabalarıydı ama düzelen bir şey olmadı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarına dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. zaferiye durumu dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin sevilen bir lider olmasının sebeplerini ele alacağız.
Kuşkusuz İran İslam İnkılabı'nın adı dünyanın hiçbir yerinde İmam Hümeyni'nin adı anılmaksızın bilinmeyen bir addır. Bu yüzden programımızın birinci bölümünü İran ve dünyada etkili olan imamın kişiliğinin boyutlarını anlatmaya ayırdık.
İran'ın Hicri Şemsi takvimine göre 12 Behman 1357 Şubat 1979 tarihinde İran'ı büyük bir coşku ve hamaset duygusu sarmıştı. Zira İmam Hümeyni uzun yıllar sürgün hayatı ve vatandan uzak kalmanın ardından büyük bir iktidar, izzet ve anlatılmaz ihtişamla yurda geri dönüyordu. O gün imamın hayranları ve aşıkları milyonlarca insan Tahran'ın uluslararası mihrabat havalimanına gelmiş ve göklere sığmayan bir şevk ve aşkla sevgili liderlerini karşılıyordu.
İmam Hümeyni'yi yurda getiren uçak mihrabat havalimanına inince kalpler yerinden çıkacak gibi olmuştu. İnsanlar sevgili liderlerinin iktidarlı, iradeli ve melekuti yüzünü görebilmek için adeta birbiriyle yarışıyordu. İmamın havalimanından Zehra Cenneti adındaki büyük kabristanda şehitlerin mezarına uzanan yol çiçeklerle bezenmiş ve halk kilometrelerce uzanan bu yolu İslam İnkılabı'nın şehitlerinin anısına çiçeklerle kaplamıştı.
Sonunda imamı getiren uçağın kapısı açıldı ve İmam Hümeyni ebedi ihtişamı ile velayet aşıklarının seline kapıldı ve adeta latif bir yağmur misali susamış dudakları ıslattı. Evet, İmam Hümeyni Halil İbrahim misali tağut putların kırdığı ve İslam Cumhuriyeti nizamının batmayan doğuşunu müjdeledi. Birdenbire atmosfer salavat yankıları sardı ve halkın ümmetin imamına sunduğu güller yeni bir doğuşun başlangıcı oldu. Evet, şimdi artık Ruhullah gelmiş ve zafer çığlıkları evlerde ve caddelerde yankılanmaya başlamıştı. Hoş geldin ey ümmetin baharı, hoş geldin ey ümmetin imamı.
İran'ın dindar ve mümin insanları İmam Hümeyni'nin zulüm karşıtı nidasını hak nidası olarak algıladı. İran milleti pak, arif ve yürek yakandıran soyundan bir insan, heva ve hevesleri yüzünden değil de sırf muktedası İmam Hüseyin aleyhisselam gibi İslam dinini ve değerlerini ihya etmek için kıyam ettiğini anladı. Bu yüzden Büyük Hümeyni'nin çağrısına lebbeyk diyerek zulme karşı direndi ve sağlam dalgalar misali tağuta ve yandaşlarına karşı ayaklandı.
Evet, böylece İran İslam İnkılabı adeta bir
Thank you.